Ayrım 22.
Görüldüğü gibi güzel ve iyi değerler arasında insan düşüncesi antikiteden beri kimi zaman sağlam ilgiler düşünmüş, kimi zaman da estetik ve etiğin otonomileri uğruna onları çok kesin çizgilerle birbirlerinden ayırmaya çalışmıştır. Bu çalışma ve çabada önemli olan güzelin, iyiden ve estetiğin etikten olan bağımsızlığının korunması düşüncesidir. Çünkü çoğu bağnaz ve hoşgörüsüz ahlak anlayışları için güzelin ve dolaylı olarak da sanatın ahlakattan bir bağımlılığı olmalıdır. Hatta bunlara göre sanata düşen görev ahlakın kurallarını yaymak ve onların geçerliliğini arttırmak olmalıdır. Bu tür bir anlayış karşısında güzel tüm otonomisini yitiriyor ve sanat da yalnızca ahlakın bir sözcüsü oluyor. Böyle bir moralizme ve böyle bağnaz bir ahlak anlayışına karşı güzelin ve sanatın otonomisi ve bağımsızlığı uğruna elbette savaşılır ve savaşmak gerekir. Böyle bir savaş yalnız güzelin ve estetiğin bağımsızlığı uğruna değil bir değer absolutizmine, ahlaksal değerin mutlak olarak egemen kılınmasına karşı da değil, aynı zamanda bir değer pluralizmi uğruna yapılmış olur. Çünkü insanın tinsel zenginliği, kültür ve insanın insansallığı ancak bir değerler pluralizmi ile olanak kazanır. Ama bütün bunlara karşın güzel ile iyinin, estetik ile etiğin yüzyıllardır düşünülen beraberliği de yine varlığını sürdürür. Çünkü bu beraberliğin temeli insan varlığında, insan ruhunda bulunur. Bunun için kalokagatia anlamındaki bu iyi ile güzelin beraberliği yalnız geçmiş yüzyıllarda değil günümüzde de geçerliğini sürdürür. Çünkü güzel değeri ile insanın kurmuş olduğu ilgi ve bu ilginin sürekliliği bizim obje dünyasına bakışımızı değiştirir. Objeler üzerine verdiğimiz yargıları bir beğeni yargısı haline yükseltir. Bütün bu ilgiler içinde ruhumuz biçim ve düzen kazanır. Böyle biçim ve düzen kazanmış bir ruh elbette bu biçim ve düzene yalnız estetik varlık sınırları içinde değil aynı zamanda ruhun bütünlüğü içinde de sahip olacaktır. Ruhun bu bütünlüğü içine ahlak varlığı da girer. Friedrich Schiller'in vaktiyle güzel ruh dediği şey işte böyle bir varlıktır. Bu ruh yalnız estetik bir biçimi değil, ahlaksal bir biçimi de gösterir. Bundan ötürü güzel yönünden estetik bir biçim ve düzen kazanmış bir insanın ahlaksal eylemler yönünden de belli bir biçim ve düzen kazanması gerekir. Çünkü güzel değeri ve estetik bakımdan biçim ve düzen elde etmiş bir ruh artık yetkinliğe, insansallığa ulaşmış olur. Yetkin bir ruhtan ise yalnız estetik eylem bakımından değil, tüm eylemler bakımından bir yetkinlik beklenir. Haydi haydi ahlaksal eylemler bakımından. Bunun için biz bugün de bir estetik değer olan güzel ile bir etik değer olan iyinin otonomilerine saygılı olmakla beraber onların arasındaki ontik insansal ilgiyi de görüyor ve hümanizma, insansallık adına bu ilginin savunmasını yapıyoruz. 2. Doğruluk, hakikat ve güzel. Doğruluk, hakikat ve güzel kavramlar arasında tıpkı iyi ve güzel kavramlar arasında olduğu gibi daima bir ilgi görülmüş ve aynı şekilde zaman zaman onlar birlikte düşünülmüş ve birlikte kavranmışlardır. Ama ne var ki burada doğruluk dendiği zaman bilgisel mantıksal bir değer, Latincesi ile veritas, Fransızcası ile verite değil de metafizik bir doğruluk, Grekçesi ile aletheia anlaşılmalıdır. Bilgisel mantıksal doğruluk, önermelerimizin gerçekliğe uygunluğunu dile getirdiği halde metafizik doğruluk, aletheia, varlığın özünü kavrama gibi metafizik bir anlama gelir. Aşağı yukarı bütün idealist filozoflar bu metafizik doğruluk ile yine metafizik estetik bir değer olarak düşündükleri güzellik arasında ontik bir ilgi kurmuşlardır. Söz gelişi Platon, Schölen, Simpesyon diyaloğunda mutlak güzelliği, kendiliğinden güzelliği, ototokalon, varlığın özü, ontos, on olarak, eidos olarak kavrar. Platon'a göre ontos, on, eidos, varlığın aynı zamanda doğruluğudur, hakikatidir. Böyle metafizik bir güzellik aynı zamanda doğruluktur. Çünkü güzellikte varlığın özü, eidos, görünüşe çıkmakta ve kavranmaktadır. İşte bu doğruluktur, hakikat. Aristo'da Poetika adlı yapıtında şiirin tarihe göre daha felsefi olduğunu söylerken örtük olarak şiir ile felsefe, dolaylı olarak da güzellik ile felsefenin konusu olan doğruluk arasında bir ilgi kurmaktadır. Aynı şeyi Plotinos'da M.S. 205-270 görmekteyiz. Birin, Tanrı'nın bir türümü olan evrende her biçim birden bir ışımayı gösterir. Böyle bir ışıma güzellik olduğu kadar da doğruluktur. Bakınız, İtunalı Grek estetiği. Hegel'de güzellik ile doğruluk arasında içten bir uyum bulur. Hegel'e göre güzellik idenin bir görünüşüdür ama ide doğruluk ile ilgilidir ve var olan her şey idenin varlığı olması bakımından bir doğruluğa sahiptir. O halde yine bir var olan güzelin doğrulukla ilgisi olması gerekir. Bu Hegel için de böyledir. Biz güzelliğin ide olduğunu söylüyoruz. O zaman güzellik ve doğruluk bir yandan aynı şeylerdir. Yani güzel olan aynı zamanda doğrudur da. Hegel, Wohlleschungen, Über die Ästhetik, Erster Teil, Erstes Kapitel, sayfa 172, Sämtliche Werke, Stuttgart 1927. Aynı anlayış günümüz felsefesinde ve estetiğinde de bulunuyor. Söz gelişi Martin Heidegger, güzellik ile doğruluk arasında çok sıkı bağlılık bulan düşünürlerden biridir. Martin Heidegger'e göre güzellik, varlığın bir tür ışıklanışı, aydınlanmasıdır. Bu da doğruluktan başka bir şey değildir. Doğruluk diyor Heidegger, var olanın gizlilikten kurtulmasıdır. Doğruluk varlığın doğruluğudur. Güzellik doğruluğun yanında ortaya çıkmaz. Eğer doğruluk sanat yapıtı içine girerse o zaman güzellik olarak görünür. Güzellik doğruluğun sanat yapıtı içindeki varlığı olarak görünüştür. M. Heidegger, Heus Wege, sayfa 67, Frankfurt, A.M. 1950. Bu anlamda güzellik doğruluğun varoluş türlerinden biridir. Güzellik doğruluğun varoluş çeşitlerinden biridir. Aynı eser sayfa 44. Demekle Heidegger, Platon'dan beri gelen doğruluk-güzellik özdeşliği anlayışını metafizik temelde günümüzde de sürdürüyor. Kısaca işaret ettiğimiz bu anlayışlar, güzel ile doğruluğu metafizik bir düzeyde özdeşleştiriyorlar ama burada kastedilen güzellik estetik alanının çok dışına çıktığı gibi yine burada kastedilen doğruluk da bugün doğruluk deyince anlaşılan bilgisel mantıksal doğruluğun çok ötesindedir. Her iki kavram da metafizik olarak düşünülüp kavranmaktadır. Şimdi bu iki kavramı bugünkü dar sınırlar içine sokup güzelliği otonom bir estetik kavram, doğruluğu da yine otonom bir bilgisel mantıksal kavram olarak anladığımızda bunlar arasında acaba yine böyle bir ilgi düşünülebilir mi? Ya da bunlar arasında böyle bir ilgiden söz açılabilir mi? Böyle bir soruya tarihsel açıdan bir karşılık arayacak olursak karşımıza ilkin örneğin A. Baumgarten çıkar. Daha önce de işaret ettiğimiz gibi Baumgarten bir gnoseologia inferior, aşağı bilgi teorisi olarak anladığı estetiği bir scientia cognitionis sensitivia, duyusal bilginin bilimi olarak tanımlar. Buna göre de estetik açık ve seçik olmayan bir bilginin duyu bilgisinin bilimi olur. Açık seçiklik rasyonel, mantıksal bilginin nitelikleri olup estetik bilgi bunlardan yoksundur. Mantıksal bilginin yetkinliği doğruluk olarak belirlenir. Duyusal bilginin de bir bilgi olarak yetkinliği olmalıdır. Bu yetkinlik de yine doğruluktur ama bu doğruluk duyusal estetik bilgi alanında artık güzellik adını alır. Güzellik ile doğruluk aynı şey olduğu gibi estetik de mantığın küçük kız kardeşi olur. Buna göre güzelin mantıksal anlamındaki doğruluk ile içten bir ilgisi vardır. Buna karşılık güzelin doğrulukla hiçbir ilgisi olmadığını savunan düşünürler de vardır. Güzel ile doğruluğun ilgisizliği üzerinde ısrarla duranların en başında belki de Kant gelir. Kant, güzeli belirlerken güzelin en önemli niteliklerinden birini onun kavrama dayanmamasında bulur. Güzel, diyor Kant, genel bir hazzın objesi olarak tasavvur edilen bir şey olarak kavrama dayanmayan şeydir. Kant, kritik der, Urteils Kraft, sayfa 6. Estetik olarak hoşumuza giden, estetik olarak haz duyduğumuz bir şey, örneğin adını ve kavramını bilmediğim bir ağaç ya da bir çiçek, böyle bir şey olarak hoşuma gider, ondan estetik bir haz duyarım. Güzelin benim sujemle doğrudan bir ilgisi vardır, benim hoşlanmam ya da hoşlanmamam ile. Kavram ise bir bilgisayar mantıksal yapı olup, zihinle soyutlamalar yaparak bilgi meydana getiren zihinle ilgilidir. Buna göre güzelin bir bilgisayar mantıksal değer olan doğrulukla hiçbir ilgisi olamaz. Bir bilgisayar mantıksal değer olan doğruluk, bilgi yetimiz olan zihin ile ilgilidir. Bilgi elde etmek, soyutlamalar, genellemeler yapmakla olur. Bu yolla zihin, bir kavramlar dünyası oluşturur. Buna karşılık güzellik, duyularla ve bireysel olan ile ilgilidir. Bahçe içindeki şu eski köşkü seyrediyor, ondan estetik bir haz duyuyorum. Bu köşkün objektif bilgisinden ve kavramından değil, bireysel bir obje olan şu karşımdaki köşkten bu estetik hazı alıyorum ve ona güzel diyorum. Örneğin duvarda asılı duran Sami Yetik'in şu peyzajından bireysel bir obje olarak haz duyuyor ve onu güzel olarak değerlendiriyorum. Okuduğum Sevgi Soysal'ın Yenişehir'de Bir Öğle Vakti adlı bireysel yapıttan estetik haz duyuyorum. Bütün bunlardan şu sonuç çıkıyor. Doğruluklar zihinsel, soyut ve kavramsal değerlerdir. Güzel ise duyusaldır, bireysel objelerle ilgilidir. Buna göre güzel ayrı bir değerdir, doğru ayrı bir değerdir. Bunların birbiriyle hiçbir ilgisi yoktur. Bu Kant'ın ulaştığı bir sonuçtur. Buna karşılık günümüzde güzellik ile doğruluk arasında ilgiler kurmak istendiğini görüyoruz. Özellikle gerçekçi, realist sanat teorilerinin alt düzeyinde güzellik ve doğruluğun özdeşliği düşüncesi ortak bir temel olarak bulunur. Bu gerçekçi sanat teorilerinin varsayımı sanat yapıtının gerçekliğe uymasıdır. Başka türlü dendikte sanat yapıtı gerçekliği yansıtmalıdır. Platon'dan Aristo'ya kalkarak günümüze kadar gelen bütün gerçekçi sanat teorilerini belirleyen bir temel sanat ilkesi vardır. Yansıtma, mimesis, taklit, öykünme ilkesi. Daha sonra ele alacağımız bu ilkeye göre her sanat etkinliği gerçekliğin bir öykünmesidir ama kimi zaman bu mimesis ilkesinin doğru, kimi zaman da yanlış olarak anlaşıldığını görüyoruz. Sanatın, geleneksel sanatlar söz konusu olduğunda bir yapıt ortaya koyarken, güzel bir obje yaratırken, doğadan, doğa biçimlerinden ya da toplumsal gerçeklerden kalktığı doğrudur. Ama bu sanat yapıtının biçimiyle gerçeklik biçimlerinin, sanat güzelliği ile doğa güzelliklerinin aynı olduğu anlamına gelmediği gibi, sanatın gerçekliğe uyduğu ve böylece de doğruluk değerini yapıtta gerçekleştirdiği anlamına da gelmez. Hiçbir zaman sanat biçimleri ile doğa gerçeklik biçimleri ve sanat güzelliği ile doğa güzelliği aynı değildir. Aynı şekilde doğadan, gerçeklikten kalkan bir sanatın ortaya koyduğu güzellik, doğaya benzediği için doğruluk ile özdeş tutulamaz. Böyle olmuş olsaydı, gerçeğe en çok uyan fotoğraf sanatının en üstün bir sanat, fotoğraf güzelliğinin de gerçekliği en çok yansıttığı için ve en çok doğruluk değeri taşıdığı için en yetkin bir güzellik olması gerekirdi. Oysa sanatça ve estetik değer açısından bir fotoğraf yapıtı ile bir ressamın yaptığı bir resmin estetik değeri karşılaştırılamaz. Gerçi sık sık sanat yapıtının doğruluğundan hakikat söz açıldığını duyuyoruz ama burada söz konusu olan doğruluk bilgisel mantıksal anlamında bir doğruluk değildir. Estetik objenin gerçekliğe uygun olması anlamında değildir. Bu doğruluk daha önce açıklamaya çalıştığımız gibi ya metafizik anlamındadır, aletheia. Platon'dan Heidegger'e kadar pek çok düşünürde karşılaştığımız bir anlayıştır. Ya da bu doğruluk sanat yapıtının organik bütünlüğü, kendi içinde tutarlılığı anlamındadır. Bu, son anlamda güzel olan bir sanat yapıtının doğruluğu da söz konusu olabilir ama bu güzellik hiçbir yolda bilgisel mantıksal bir doğruluk olarak anlaşılamaz. 3. Yararlı ve güzel. Xenophon, Sokrat Anıları adlı yapıtında Sokrat ile Aristippos arasında geçen bir konuşmayı aktararak şöyle der. Sokrat, kısacası güzel ve iyi aynı ilgi içinde ereğini doğru olarak gerçekleştiren şeydir. Aristippos, o halde bir çöp sepeti güzel bir şey midir? Sokrat, eğer yapacağı iş için maksada uygunsa bu böyledir. Eğer altın bir kalkan yapacağı iş için maksada uygun değilse çirkindir. Aristippos, bununla sen aynı objenin aynı zamanda hem güzel hem de çirkin olabileceğini mi söylüyorsun? Sokrat, şüphesiz ve aynı zamanda da iyi ve kötü olabileceğini. Çünkü çoğu açlık için iyi olan beden ateşi için kötüdür. Ateş için iyi olan açlık için kötüdür. Yine koşu için güzel olan güreş için çirkindir. Çünkü bir şeye elverişli olan her şey iyi ve güzeldir. Bir şeye elverişli olmayan her şey de kötü ve çirkindir. Xenophon, Die Erinnerungen an Sokrat, Zürich, 1953. Görüldüğü gibi Sokrat burada güzeli, yararlı ve elverişli olmak ile açıklıyor. Yine daha önce göstermiş olduğumuz gibi Platon'da Behippias diyaloğunda güzeli, kullanışlı, kresimon ve yararlı olma, ofelimon ile tanımlama denemesine girişiyor. Bütün bunlar daha antikiteden beri güzelin yararlı ile ilgi içine sokulduğunu ve güzeli tanımlamada yararlı olmanın bir öğe olarak kullanıldığını gösteriyor. Yararlı olmanın böyle bir öğe olarak düşünülmesinin nedeni, yararlı olmanın aynı zamanda iyi olmasıdır. İyi ile güzel, antikite için özce bir aynılığı gösterdiğine göre mantıksal olarak yararlı olan aynı zamanda güzel, güzel de iyi olduğu gibi aynı zamanda yararlı olacaktır. Ama ne var ki 18. yüzyılda Kant, güzelin iyi ile olan bu özdeşlik bağını koparıp atınca, güzelin, iyinin yanı sıra yararlı ile olan ilgisi de koparılmış olur. Kant, yararlı olmayı bir objenin varlığına duyulan ilgiye bağlar. Su yararlı bir objedir. Çünkü yaşamamız için suyun varlığı zorunludur. Bir araba yararlıdır. Çünkü bir yerden bir yere gidişte varlığı zorunludur. Oysa Kant'a göre güzel, bir objenin varlığı ile değil, onun tasavvuru ile ilgilidir. Kant'a göre bir objenin varlığı ile her ilgi zorunlu olarak estetik ilgiyi ortadan kaldırır ve söz konusu olan obje güzel olsa bile onun güzelliğini bozar. Buna bir iki örnek verirsek, güzel bulduğum bir çocuğun oğlum olmasını istemem ya da seyrettiğim güzel bir kadın portresi karşısında erotik bir duygu duymam ve bunun gibi. Kant'ın güzeli iyiden ve yararlıdan böyle kesin olarak ayırma çabası özellikle 19. yüzyılda sanki genel geçer bir önerme gibi benimsenmiştir. Bir sebze bahçesine bir parkın yeri tutulması hemen hemen pek çok ozan ve düşünür için ortak bir slogan olmuştur. Bunun temel nedeni bize göre romantizmin egemen olduğu bir çağda homo economicus olan insanın hor görülmesi olayıdır. İnsan sanki bütün doğallıktan ve toplumsallıktan soyutlanır ve salt bir homo aestheticus olarak düşünülür. Böyle bir insan teorik olarak düşünülebilir ama böyle bir insanın realitesi olmaz. Böyle bir insan için bir parkın ya da insan için yararlı olduğu düşünülemeyeceği gibi bir sebze bahçesinin de düzenli bir bahçe olduğunda güzel bir bahçe olabileceği düşünülemezdi. Böyle bir düşüncenin estetikte kendini gösterebilmesi için büyük endüstrinin kurulmasını beklemek gerekecekti. Teknolojinin doğuşu, insanın çevresini, insan ile nesneler dünyası arasındaki ilgiyi, hatta insanın düşünme kategorilerini değiştirir. Teknoloji ile birlikte insan ve çevresi birden yeni bir dünyaya geçmiş olur. İnsanın elinde şimdi büyük bir güç vardır, teknik. Tekniğin bir ereği vardır, bu da iş yapma, işe yaramadır. Söz gelişi bir buzdolabı soğutmalı, bir otomobil hareket etmeli ve taşımalıdır. Bu erek tek bir otomobilin ereği değil, bütün otomobillerin ortak ereğidir. Bu ereği gerçekleştirmek için fabrikalar kurulur ve bunlar kesintisiz üretim yaparlar. Teknik, bu fonksiyonel ereği ile özgün bir araç ve gereçler dünyası yaratır ama bu araç ve gereçler insana yabancı, insansal olandan uzak mı olacaklardır? Onların insana yabancı olması bir yerde tekniğin insana karşıt olması anlamına gelir. Ama insan kendine yabancılaşmış, kendine karşıt bir dünyada mutlu bir yaşam yaşayabilir mi? Vaktiyle Karl Marx bunu kapitalist toplumların özünden doğan bir durum olarak görmüş ve üretim araçlarının toplumsallaştırılmasıyla bu yabancılaşmanın ortadan kalkacağını sanmıştı. Bakınız, İyi Tunalı Marksist Estetik. Oysa aradan geçen zaman bunun doğru olmadığını göstermiştir. Çünkü sosyalist ülkelerde de bugün aynı sorunun güncel bir sorun olduğunu görüyoruz. Teknolojinin yarattığı bu yabancılaşma sorununun nedeni daha derinde bulunmaktadır. Bu sorunun çözümünde insana düşen görev bu teknik çevreyi insansallaştırmasıdır. İnsanın teknik çevreyi, araçlar ve gereçler dünyasını insansallaştırması, tekniğe tini sokması ve onlara tinsel estetik biçimler vermesi, kısaca teknik dünyayı güzelleştirmesi, yararlı ve güzel değerlerini bütünleştirmeye çalışmasıdır. İşte bu amaç doğrultusunda Almanya'da 1919 yılında Weimar'da Walter Gropius'un başkanlığında Bauhaus Enstitüsü kurulur. Bu sanat akademisi ile sanat okulu sentezinden oluşan yeni bir kurumdur. Bauhaus adını bu yeni özgün enstitüye gören Gropius Enstitüsü'nün amacını şöyle belirtir. Biz her şeyin tek bir biçim içinde olacağı geleceğin yeni yapısını hep birlikte yaratıyoruz. Mimarlık, heykel ve resim. Bu tek biçim milyonlarca el işçisinin, zanaatçının elleri ile göğe yükselecek yeni gelecek olan bir inancın simgesi olacak. W. Hoffman, Die Malerei im 20. Jahrhundert, Münih 1954. Bu anlayış, zanaat ve güzel sanatları, tekniği ve sanatı, yararlıyı ve güzeli bütünleştirmeye yönelik yeni, çağdaş bir anlayıştı. Bauhaus'dan kalkan ve kaynaklanan bu anlayış kısa bir süre içinde klasik estetik kurallarını sarsmaya, bunların yerine yeni bir estetik getirmeye yetti diyebiliriz. Güzel ve yararlı kavramlarının bütünlüğünden kalkan bu yeni estetik, özellikle ergonominin ve endüstri tasarımının kuruluşu ile sanatı, müze ve galerilerin tutsaklığından kurtarıp insanın günlük yaşamına, insan oturduğu kentin sokaklarına ve evinin içine sokmuştur. Bütün bu çağdaş anlayışlar için artık bir insan yaratışı olan sanat, soyut estetik bir düzeyde değil, insanın yaşam dünyası içinde vardır. Söz gelişi bir iskemle yalnız yararlı değil, aynı zamanda güzel olacaktır. Bir masa bir lamba yalnız yararlı değil, aynı zamanda güzel olacaktır. Çağdaş endüstri tasarımı güzelliği, transcendent, aşkın bir dünyadan insana, insan dünyasına indirmiştir. Bu yeni değer anlayışının ilkesi, insan yaşamında yeri olan her nesnenin güzelleştirilmesi ilkesidir. Ne var ki, güzellik burada değer ve anlamından herhangi bir şey yitirmiyor. Tersine, her bir pratik, fonksiyonel nesne güzelleşmekle hem estetik hem de insansal bir nitelik elde ediyor. Başka bir deyişle, güzellik burada bir yandan evrenselleşiyor, öbür yandan da değerler skalasında merkezi bir yer alıyor.